Ayrım 4. Teklifinizle ilgilenmiyorum. Başar başarır. Sayfa 48. Açık açık konuşsanıza benden ne istiyorsunuz? Sizin deltanıza baktık da Reha Bey, üzüntü verici düzeyde küçük çıktı. Yazık değil mi size? Bu mudur yani elinizden gelen, bu mudur yapabileceğinizin en iyisi? Albüme yapıştırılacak başka bir şeyiniz yok mu? Bakın yaşınız 43 bugün. Önünüzde ne kadar vakit kaldığını biliyor musunuz? Şimdi de beni ölümle mi korkutuyorsunuz Eytan Hanım? Bu ne biçim misafirlik? Sakin olun. Ölümden söz eden kim? Elden ayaktan düşmeden daha ne kadar adam gibi yaşayabileceksiniz? Onu soruyorum. Emekli maaşına talim etmeye başlamadan, eklemlerinizin size her harekette kendilerini hatırlattığı o acı yaşlılık günleri gelmeden önce kaç yıl geçecek? 10, 15. Genetik kodunuza da baktık. Korkarım o da iç açıcı değil. Her iki ebeveyn de 70'i göremeden deltayı kapatmak zorunda kalmıştı, değil mi? Hakkınızda her şeyi biliyoruz. Aklınızdan geçen terbiyesizce şeyleri, gizli gizli hayal ettiğiniz o çılgınlıkları, zihninizde kurguladığınız çapkınlıkları biliyoruz. Hepsinden haberdarız. Acı gerçek şu ki Reha Bey, ne yazık ki onları yapmak için çok az zamanınız kaldı. Hazır yıllardır kaybettiğiniz beden formunu bir nebze olsun geri kazanmışken gelip kendimizi hatırlatalım istedik. Bu vesileyle tanışmış oluruz. Kalan kısa hayatınızda belki birlikte bir şeyler yaparız diye düşündük. Genetik mühendisliği ile boşanma avukatlığı arasında gidip gelen konuşmasını bitirdiğinde daha çok bir psikolojik danışman, yaşam koçu edasıyla durmaktaydı Eytan. Ama Reha son derece rahatsız olmuştu. Yatıştırılmaya razı değildi. Ölüm, eklem, ebeveyn, porno, delta, genetik kod, sohbet arasında çıkıp bilinçaltına doğru sızan bütün bu olumsuz laflardan, negatif mesajlardan tedirgindi. Kibrit tutsan patlayacak hale gelmişti. Bir an önce bu tuhaf misafiri başından savmak, sakin hayatına gömülmek istiyordu. Korkarım bütün bu anlattıklarınıza verebileceğim tek bir karşılık var Eytan Hanım. O da şu, teklifinizle ilgilenmiyorum. Şimdi müsaade ederseniz yapacak bir sürü işim var gerçekten. Eminim vardır ama son bir noktanın altını çizmeme izin verin Reha Bey. Tam 43 yaşındasınız. 19 yıldır aynı kadınla evlisiniz. 15 yıldır da aynı işi yapıyorsunuz. Kimseye bir borcunuz yok. Bankadan çektiğiniz konut kredisinin ödemesi biteli 6 yıl oldu. Oğlunuz doğduğundan beri onun geleceği ve eğitimi için çalıştınız. Çocuk da sizin yüzünüzü kara çıkarmadı. Kapağı bir devlet üniversitesine attı. Yani artık tamamen özgürsünüz. Yıllar sonra ilk kez bu sabah 100 kilonun altına indiniz. Sorarım size, yaşadıklarınızdan sıkılmadınız mı? Diyet yapmaktan mı? Hayır Reha Bey, bu hayattan, küçük deltanızdan. Yaşayıp bitirdiğiniz şu 43 yıl canınıza değdi mi? Bir şikayetim yok doğrusu. Kendinizi aldatmayın, her şey çok çok daha iyi olabilirdi sizin için. Hala da olabilir. Eytan Hanım, kusura bakmayın ama yardımınıza ihtiyacım yok benim. Biz kimseye yardım etmeyiz Reha Bey, Azrail'e bile. Ne yapacaksanız kendiniz yapacaksınız. Bizimkisi bir tür danışmanlık sadece. Reha anlaşılmaz gözlerle boş boş baktı. Kadın da sustu, geri çekildi, pes etmiş gibiydi. Eh, artık gerisini siz bilirsiniz duruşuydu bu. Ayağa kalktı, yavaş hareket ediyordu. Eteğini çekiştirerek zaman kazanıyor, olay mahallinden ayrılışını geciktirmeye çalışıyordu. Durumun farkında olan Reha hiç istifini bozmadan sabretti. Davetsiz misafirin gönülsüz gidişini sessizce seyretti. O da oturduğu yerden kalktı, davetsiz misafiri geçirmek üzere kapıya doğru yöneldi. Konuşma boyunca giderek daha çok sinip arkasına saklandığı masasını, makamını, biricik siperini terk etti. Kapının önünde buluştular, Eytan elini uzattı, tokalaştılar. Son bir şey daha Reha Bey. Aletiniz sandığınız kadar küçük değil. Bazı kadınlar küçükten hoşlanır. Ne? Manyak mısınız siz? Tamam, işinizi bitirmeniz de biraz kısa sürüyor olabilir. O da çok dert değil. Yeterince çabuk tekrar sertleşemeyebiliyorsunuz nasılsa. Örneğin genç ve tecrübesiz bayanlar o işin ne kadar sürmesi gerektiğini bilmez, değil mi? Çekinmeyin böyle şeylerden. Muhabbet iyice zıvanadan çıkmıştı. Çıkmıştı ama kadının parfüm kokulu rüzgarını, latif nefesini yüzünde hisseden Reha tutulmuştu. Ne de olsa bu bel altı konuları değil bir kadınla en yakın arkadaşlarıyla bile konuşmamıştı ömrü hayatında. Elini bir süre geri çekemedi, kendini kurtaramadı. İşin fenası anlatılanların hepsi, tamamı, bütünü doğruydu. Hep dertlendiği şeylerdi bunlar. Gözünün önüne bamyası geldi. Bir de internette seyrettiği Arapların eşyası. O nasıl şeydi öyle? Bir türlü gitmeyen Eytan, elini bırakmadan önce öldürücü darbeyi vurmaya azmetmişti sanki. Özden'i düşünün, diye fısıldadı kulağına. O minik kuş ne kadar da korumasız. Masasında oturmuş, bütün gün sizi düşleyerek dirsek çürütüyor. El değmemiş, hiçbir şey değmemiş. Sizin olmak için yanıyor, ümitsizce bağlanmış bekliyor sizi. Ama siz zalimsiniz. Her şeyin farkında olduğunuz halde dönüp ondan tarafa bakmıyorsunuz bile. Özden'e ve kendinize bunu yapmaya hakkınız yok bizce. Reha bir an sormayı düşündü. Nereden biliyorsunuz bütün bunları diye. Kendi mi söyledi? Anlattı mı? Açıldı mı? Gerçekten mi beni bekliyor? Kendini toparladı. Bu görüşme burada bitmiştir Eytan Hanım. Uğurlar ola. Hayır, bitmedi. Şimdi gidiyoruz ama yarın yine geleceğiz. Akşam iyice düşünün söylediklerimizi. Yarın size son bir şans daha vereceğiz. Gitti. Gittiler. Reha akşam eve döndüğünde henüz kendine gelememişti. Basbayağı sarsılmıştı ve bu her halinden belliydi. Cime uğramadı. Atladığı gibi arabasına bastırdı, eve gitti. Kapıdan girerken hiç adeti olmadığı halde kravatını gevşetmiş, ceketini de işaret parmağına takıp omzuna atmıştı. Buruşursa buruşsun, satmışım anasını. İş nasıldı aşkım? Nasıl olsun, her zamanki gibi. Yani sıkıcı, yorucu, boğucu. Ha, anladım, her zamanki gibi. Karısı bu sırada dikkatle yüzüne bakıyordu Reha'nın. Evet, her zamanki gibi. Dedim ya işte. Tuhaf bir şey olmadı değil mi? Yok canım, ne olacak? Bilmem, biraz dağılmış görünüyorsun da. Sanki şeytanla pazarlık yapıp fena halde kazıklanmışsın gibi. Reha kaçamayacağını anladı. Zaten saklanabilecek gücü yoktu. Güzel bir kadınla iyi bir yürek asla değişmez diye düşündü. Benim karımda ikisi de var. Ben çok şanslı bir adamım. Her şeyi olduğu gibi anlatayım, kurtulayım bu yükten. Her şeyi olduğu gibi anlattı. Büyük bir kızgınlıkla anlattı. Tam olarak her şey değil tabii. Örneğin özden kısmını atladı. Porno sitesini falan da. Bunların konumuzla ne ilgisi vardı ki? Sabah sabah Eytan diye bir kadın geldi. Ne istiyormuş? Nereden gelmiş? Tam anlamadım. Randevusu da yoktu üstelik. Öyle çiş gibi geldi birdenbire. Sanırım imzalamadığım bir satın alma kontratıyla ilgili. Açıkça da konuşmuyor ki. Rüşvet teklif eder gibiydi. Kabul etmeyeceğimi anlayınca da işi tehdide kadar götürdü. Güzel miydi bu Eytan denen kadın? Ne sanmıştınız Reha Bey? Patron değil ya karşınızdaki 19 yıllık karınız. Tabii ki odaklandığı nokta başka olacak. Yapıcı merak denen şey işte budur. Yok canım, ne güzeli. Ama belli ki kendini dayanılmaz sanıyor. Kıçımın kenarı. Seni nasıl, neyle tehdit etti diye sormadı karısı. Rüşvet olarak ortaya konan teklifin ne olduğunu da umursamadı. Sadece dikkatle yüzüne baktı kocasının. Bir halt karıştırıp karıştırmadığını tarttı. Şüphelenmemiş olacak ki üstelemedi. Üst tarafını anlatmadı o da. Konu kapandı. Sakinleşmek imkansız. Çığ yavaş yavaş toplanır ama bir seferde gelir Reha. Aman ayağına denk al. Bakalım daha ne işler göreceksin şu hayatta. Gece boyunca durup durup sinirlendi. Kadına bak yahu, açıktan açığa rüşvet teklif etti bana, diyordu. Yok, aslında tam değil. Ortaya öyle ayan beyan bir teklif konmamıştı. Rüşvetçiler genellikle tatile götürmek ya da oğlana burs ayarlamak gibi teklifler yapardı. Öyle bir şey olmamıştı. Bu kez sadece manidar sorular ve özel hayatla ilgili tehlikeli imalar vardı. 100 kilonun altına düştüğümü nereden öğrendi acaba? Ama yemem ben bunları. İlgilenmediğimi görünce de işi resmen tehdide döktü değil mi? Aslında tam o da değil. Doğrudan bir tehdit dahi yoktu ortada. Bazı karışık işlerden bahsetmişti kadın sadece. Böyle düşününce daha da sinirlendi Reha. İyice köpürdü, kızdı. Eytan'a küfretti. Kenar mahalle Dilberi dedi. Elinden geleni ardına koyma soğuk am çiçeği. Yarın yine geleceklermiş. Gel, gel de gör ebenin bilmem ne tarafını. Geleceğin varsa göreceğin de var. Sen beni dinliyor musun aşkım? Reha evliliğinin ilk günlerinde dehşetle müşahede etmişti ki karısının en sinir olduğu birden çok şey vardı. Hem de pek çok. Onlardan biri de sorusuna yanıt alamamaktı. Böyle durumlarda aynı soruyu tekrar tekrar sonsuza dek sorabilirdi. Sen beni dinliyor musun aşkım? Efendim? Evet. Öyleyse neden yanıt vermiyorsun? Pardon hayatım, dalmışım. Ne sormuştun? Tatil diyorum. Nereye gideceğiz? Henüz yer ayırtmadık. El alem daha yılbaşından ayarlıyor yaz tatilini. Bakarız. Ertesi gün uykusuz geçen bir gecenin sinirle ulaştı iş yerine. Tedirgindi. Bu kez Özden onu asansör kapısında karşıladı. Eytan Bey geldiler Reha Bey, sizi ofisinizde bekliyor. Bitki çayınızı söyleyeyim mi? Ertan Bey mi? Evet, az önce bir adam geldi. Adım Eytan, derdi çöz dedi. Okuldan arkadaşınızmış. Öyle söyledi ama bence atıyor. Neden? Özden hiç hesaplamadığı bir açmaza sokmuştu kendini. Biraz kırıttı, kıkırdadı. Sonunda çıkardı baklayı ağzına. Şey, sizden epey genç görünüyor da, tabii siz de hiç fena sayılmazsınız ama o adam incecik sporcu gibi, çok genç gösteriyor. Yani yolda görseniz öğrenci falan sanırsınız, ben de anlamadım. Zaten bir boktan anlasan dişimi kıracağım be kızım. Ama böyle olmuyor ki Özden Hanım, ipini koparsan gelip benim odama giriyor. Yol geçen hanına döndü ofis. Müsaade etmeyin böyle şeylere. Kız bozuldu, utandı. Olduğu yerde gözle görülür bir biçimde ufaldı. Zemin halısının alacalı desenleri arasında kayboldu. Neyse neyse, siz şimdi işinize bakın, ben hallederim. Yalnız odaya kimse girmesin, çay falan da istemiyorum. Ofisine kadar yürüdü Reha, kapının kolunu avuçladı. Macera devam ediyor, dedi kendi kendine. Bir an durup, dün akşam çıkarken bilgisayarı kapatmış mıydım acaba diye düşündü, hatırlayamadı. Her zaman en kötü ihtimali düşünebilmeyi becermek aile mirasıydı ona. Durup dururken bir gol daha yemeyelim. Ya mesajlarımı karıştırdıysa? Kapıyı usulca açtı. Kendi ofisine çekine çekine girdi adeta. Pencerenin önünde kot pantolonlu, kırmızı tişörtlü bir şahıs dikilmiş otoparka doğru bakmaktaydı. Kapının açıldığını duyduğu halde hemen yüzünü ondan tarafa dönmedi. Reha masasına ulaştığında yabancı dışarı bakmaya devam ediyordu. Oh, neyse ki çalışmıyor uğursuz makine. Oğlum Reha, şu arabana bak be. Neredeyse 20 senelik. Kaç tane yeni kasa çıktı bunun üstüne. Değiştiremedin gitti külüstürü. İşte yine başlıyoruz diye düşündü Reha sabah sabah. Destur bismillah. Ayağımızı yerden kesiyor ya, bana yetiyor. Özür dilerim ama tanışıyor muyuz? Nihayet yüzünü döndü adam. Gerçekten çok gençti. Reha'yı muzip bir ifadeyle tepeden tırnağa süzdü. Bir gün önce gelen kadının elbisesiyle aynı tonda kırmızı bir tişört geçirmişti üstüne. Üzerinde kocaman harflerle "Ben varsayım yapmam" yazıyordu. "Peki ne yaparsın?" diye sorası geliyordu insanın. Kimdi bu? Tanıyor muydu Reha? Hayır, yabancı. %100 yabancı. Reha kesinlikle tanımıyordu adamı. Senin ayağını kesiyor ama caddedeki fıstıklarınkini kesmez oğlum. Elbette tanışıyoruz. Gel sana şöyle bir sarılayım. Reha kıpırdamadı. Çıkaramadım. Nereden? Dün de gelmiştik ya. Reha o sırada masadan almakta olduğu bir fatura zarfını parmaklarının arasında tutamadı, geri düşürdü. Bir an için, sadece bir an için karşısındakinin gülmesini bekledi. Hihoyt, amma da yuttun diye. Çünkü bu herhalde bir şaka olmalıydı. Ama gülmedi adam. Değildi işte. Sessiz geçen boşluğun ardından Reha hızlı bir hareketle telefona sarıldı. Özden'den yardım isteyecekti. Yeni Eytan sinyal kesme düğmesine basarak ona nazikçe engel oldu. Bu kadar salak olmaya hakkın yok Reha. Ne münasebet, daha ağzımı bile açmadım ki. Büyük ihtimalle salaksın da ondan, yoksa işimiz dün biterdi seninle. Ne işi yahu, ne zırvalıyorsunuz siz, yani sen? Kızmıştı, yine de Ayze'yi yerine bıraktı. Teke tek çözebilirdi belki bu işi. Çözse iyi olurdu. Meseleyi halletmek için minik kuşun ya da güvenlik görevlisinin yardımına ihtiyacı olmamalıydı. Ah şu erkeklik duygusu. Duyduk ki epey kilo vermişsin, forma girmişsin, kendini çok iyi hissediyormuşsun. Bütün bunlar ne işe yarayacak ki? Zayıfladın diye ömrünün uzadığını mı sanıyorsun? Ha hayt, güleyim bari. Geceleri hala kanalizasyon borusu gibi horluyorsun. Sabahları ağzın yine kenef gibi kokuyor Reha'cığım. Her yemekte ya kravatını ya da gömleğini lekeliyorsun. Bu şirketteki herkes arkandan gülüyor senin. Bunu biliyor muydun? Size ne? Sana ne? Eytan Bey ya da Eytan Hanım, her kimseniz artık. Yahu bunca yıllık dostunu nasıl tanımazsın Reha? Üniversiteden de arkadaşız biz, mühendislik fakültesinden. Hatırlasana, termodinamik yasalarını birlikte öğrenmiştik. Birinci yasa, hiçbir madde yoktan var olmaz, vardan yok olmazdı. Sadece hal değiştirir, katı halden sıvı hale geçer, maaşı alıp içki içersin. Ben sizi tanımıyorum. Tanıyorsam da hatırlayamıyorum Eytan Bey. Eytan Hanım'ı da tanımıyordum zaten. Mühim değil. Olur böyle şeyler dostlar arasında. Biz seni gayet iyi tanıyoruz ya Reha'cığım. O yeter. İstihbarata göre nihayet doğru yolu bulmuşsun. Çok sevindik. Ne yapmışım ben? Jim'inde, diyetinde makbul bir adam olmuşsun. Aferin. Takdir ettik. Oğlan da büyüdü artık, üniversiteyi de kazandı. Maşallah babası gibi çok akıllı. Bak evin borcu da bitti. Gerçi tavuk kümesi kadar köpek yuvarlansa kuyruğu dışarıda kalır ama olsun. Anasıyla ikisine yeter de artar bile. Eytan Bey ya da her kimseniz söyler misiniz benden ne istiyorsunuz Allah aşkına? Söyleyin de ben de kurtulayım, siz de. Ne mi istiyoruz Reha? Senden ne mi istiyoruz? Oğlum aç gözünü, onu istiyoruz. Git havalı bir dövme yaptır, kulağını deldir, tek taş bir küpe tak. Ne bilelim, mesela şöyle 1400 cc bir motor al. Onu istiyoruz. 43 yıldır kemer sıkmaktan yorulmadın mı? Bırak düşsün artık pantolonun aşağı, donun gözüksün biraz. Bu son cümlede göz kırptı adam, suratında yılışık bir ifadeyle. Ha ama sen motor falan alamazsın değil mi? Para harcayamazsın öyle kolay kolay. Biz seni biliriz. Okuldayken de böyleydin. Cepten para çıkınca vücudunun dengesi bozulur senin. Hele kendin için bir şey yapınca suçluluk hissedersin. Saçma saçma konuşmayın. Derdiniz neyse açıkça anlatın. Sonra da defolup gidin. Hem de derhal. Sevgili arkadaşım gel bizi dinle. Bu hayat geçmez böyle. Aşk lüksmüş, ümit tehlikeliymiş, heyecan öldürürmüş. Yalan bunlar. İnanma bu palavralara Reha. Pişman olacaksın sonunda. Bak sokakta insanlar birbirlerine sarılıyor. Genç adam son cümleyi söylerken eliyle pencereyi gösterdiği için Reha da bir an boş bulunup dışarı doğru baktı. Tozlu otopark zemininde yatan arabalar ve az ötede akan trafikten başka bir şey görünmüyordu kirli camlardan. Bakın, dün gelen hanıma da söyledim. Teklifiniz her neyse onunla ilgilenmiyorum. Şimdi gidin lütfen. Güvenlik görevlilerini çağırıp sizi mevcutta olarak dışarı attırmak zorunda bırakmayın beni. Saçmalama Reha. Karınla oğluna söz verdin diye sigarayı bıraktın, tesbihe sarıldın. Ama sigara içme arzusu geçti mi? Geçmedi. İçinde duruyor. Orada künk gibi yatıyor. Her an 10 dakikada bir geri geliyor. O zaman oturup içinden 7'ye kadar sayıyorsun değil mi? 7 saniye dayanabilirsen geçiyor ama 10 dakika sonra yine geliyor. Bu işler böyledir işte. İçine bir kere girdi mi çıkarıp atamazsın o kaşıntıyı. Ya şu can yakıcı kaçıp gitme arzusu? O rahat bırakıyor mu seni? Ne sıklıkla geri geliyor? Yeter be, sıktınız ama. Bela mısınız ulan? Kızma yavrum, kızma arkadaşım. Bak senin iyiliğin için konuşuyoruz şurada. Hadi iki bitki çayı söyle de sağlıklı sağlıklı içelim. Dedi ve oturdu. Otururken de arka cebinden hafif yıpranmış, terden ıslanmış bir kartvizit çıkardı. Reha'nın önüne doğru attı. Eytan derdi çöz. Isıl işlemler ve termik hizmetler AŞ. Cennet Mahallesi, Elmalı Sokak, numara 13. Reha da çöktü. Kıçı koltuğuna değince biraz sakinleşti. Kart viziti incelermiş gibi yaparak zaman kazandı. İşi rezalet çıkmadan kapatmayı tercih ederdi. Durumu biraz hafife alıp tedirginliğini saklayabilmeyi tercih ederdi. Eytan derdi çözü ondan düşündüğü gibi bir iş çıkmayacağına ikna edip ofisinden gönderebilmeyi tercih ederdi. Yapabilir miydi bütün bunları acaba, başarabilir miydi? Denemeye değerdi. Telefonu kaldırıp Oktay'ı aradı, çayları söyledi. Karttan başını kaldırıp sordu. Siz tam olarak ne satıyorsunuz Eytan Bey? O değil de, hani Paris'te bir adam varmış Reha'cığım. Ömrü boyunca her cumartesi günü loto oynamış da bir türlü tutturamamış. Sonra 80 yaşında bir gün büyük ikramiye buna vurmuş. Ne yapmış biliyor musun? Bilmiyorum, ne yapmış? Saint-Germain meydanına kocaman bir umumi hela yaptırmış. Kapısına da şöyle yazdırmış. Bu yaştan sonra gelen servetin içine bütün Paris sıçsın. Yani aynı şey senin başına gelmesin diye uğraşıyoruz be kardeşim. Niye anlamıyorsun? Bak kırkını geçtin artık. Senin de azma yaşın geldi. Azmak ne demek biliyorsun değil mi? Biliyorsun, biliyorsun. Hiç aklından çıkmıyor ki. Ama yine de kendini tutuyorsun. Helal olsun, dayanıklı adamsın. Azmak demek senin gibi orta yaş krizindeki erkekler için küpe, dövme ve motor zamanı demek. Hayatı gönlünce dolu dolu yaşamak demek. Elbette ki bir de çıtır saati. Erkekliğinin son yağmurlarını ılık ılık akıtabileceği taze bir yatak. Size göre şimdi ben krizde miyim yani? Hem de tam göbeğindesin. Böyle gidersen az kaldı kafayı tamamen sıyıracaksın. Ölüm korkusu içine girdi mi? Yok ya, ne ölümü? Benden daha çok iş çıkar demeye başlarsın. Başkaları için yaşadığın hayat biter, artık kendin için yaşamaya başlarsın. Ot yemezsin, et yersin. Eti ete sürtersin. Rica ederim, terbiyesizliğin lüzumu yok. Oğlum Reha, bırak bu götünü yiyeyim ayaklarını. Aklını kullan, gerçeklerinle yüzleş. Başka kadınları düşünerek mastürbasyon yaptığını bilmiyor muyuz sanıyorsun? Bir gün öncesine göre daha da koyu bir renge boyandı Reha. Kızgınlığından ve utancından karardı, kapkara oldu. Ama bu söylediğiniz insanın eşini aldattığı anlamına gelmez ki. İyice büzüşmüştü sesi. Gelmez tabii, gelmez ama biraz sıkıldığı anlamına gelebilir be dostum. Ha, ne dersin? Nasıl olacak bu işler? Çok şükür bugün de hiç para harcamadım diye diye yaşıyorsun. Banka hesabına bakıp biriktirdiklerine sevinmekten vazgeç artık. Para senin köpeğin olsun. Çak bir imza şu kontrata, indir dünyalığını, sonra bas git uzaklara gönlünce yaşa. Bugünler bir daha geri gelmez Reha. Kontrat mı? Kontrat mı dediniz? Kontrat yani. Reha tam ufaktan gevşemeye başlamıştı ki kontrat lafını duyar duymaz ayıldı. O kelime kulaklarına değdiği an basınçlı hava kompresörüne tutulmuş deniz topu gibi şişiverdi egosu. İyice sindiği siperden çıktı, koltuğuna yerleşti ve arkasına yaslandı. Yeniden Hani'nin satın alma müdürü olmuştu. Hiçbir şey söylemeden ama uzlaşmayacağını da belli ederek karşısındakine bakmaya başladı. İçinden de şu işe bakın diyordu. Sonuç olarak bütün mesele dönüp dolaşıp uyuz bir kontrata bağlanıyor ha. Ne bamyamız kaldı, ne pornomuz, ne mastürbasyonumuz. Demek bütün bu işkenceyi kıytırıp bir imzayı almak için yapıyorlar bana. Atmayacağım ulan o imzayı, atmayacağım işte. Kendime rüşvet yiyor dedirtmem ben. İstendiği zaman vermemekten zevk alıyordu Reha. Tarifsiz, büyük bir zevk. Kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez. Küçükken babam şu tarafa git derdi, ben öbür tarafa yürürdüm. Teklif var, ısrar yok dedi Eytan. Sen bilirsin. Hadi bana eyvallah. Aniden kalktı, hiç beklemeden gitti. Çayı yarım bırakmıştı. Reha halinden memnun bir şekilde oturdu bir süre. İki günde ikinci zafer, az iş değil. Sonra birden yerinden fırlayıp pencereye gitti. Dışarı baktı. Eytan derdi çözüm kapıdan çıkıp arabasına binişini görmek istiyordu. Bakalım onunki nasıl bir arabaydı. Çok iddialı bir şeydir muhtemelen diye düşündü. Böyle tipler havalı şeylere biner mutlaka. Ya da belki de bir motosiklet. Ne renktir, nasıl bir modeldir? Bekledi, bekledi, bekledi. Uzunca bir sürenin ardından o sırada kimse girip çıkmamıştı binaya. Sıkıldı. Pencerenin önünden çekildi. Aklına kötü bir ihtimal geldi. Adam hala içeride olabilir miydi? Başka birileriyle konuşup hakkında dedikodu çıkarıyor olmasındı. Gidip yavaşça kapıyı araladı. Odadan dışarı doğru süzüldü. Koridorda iki yöne de uzunca baktı. Kimse yoktu. en normal sesini aradı içinde, mümkün olduğunca sıradan bir konuşma sesi. Özden Hanım, buyurun Reha Bey, gitti mi? Kim gitti mi? Bu saçma soruya yanıt vermeksizin odasına geri döndü, sonunda kurtulmuştu. Masasına çöktü, metal tesbihini eline aldı, şıngırdata şıngırdata sallamaya başladı. Reha tütünle giriştiği o büyük mücadelede anlamıştı ki tesbihi bırakmak, sigarayı bırakmaktan daha zordu. Dayanma gücü veren, sabra sabır katan, zayıf iradesi karşısında aciz kalmış insana destek olan bir başka nesne daha bulunamazdı. Ne yazık ki karısının en sinir olduğu şeylerden biri de bu tesbihti. Asabı bozuluyordu kadının tesbih görünce. Hiç haz etmiyordu. Elinde tesbihle gezen bir adamın karısı olmayı hayal bile edemezdi. Bu yüzden de tesbihi eve götürmek, cebinde taşımak, başkalarının yanında çıkarıp sallamak Reha'ya yasaklanmıştı. Bahane de hazırdı. Oğlana kötü örnek olmamalısın. Ne o öyle Külhan Bey gibi? Böylece en önemli destekçisiyle olan birlikteliği epeyce sınırlandı. Sadece işte, arabada ve sokakta. O da yalnızken. Reha, hey Reha, alıp başını gitmek, gezmek, görmek, eğlenmek, bunları gerçekten düşünmemiş miydin Reha? Ya da aklına hiç gelmemiş miydi arada ufak bir kaçamak yapmak? Hiç yaramazlık yapmıyorum aşkım. Vallahi bir ceset kadar usluyum. Kimi kandırıyorsun sen? Ne kadar zamandır delilikler geçiyor içinden? Kaç yıldır bastı bu sıkıntı? Önce saatler geçiyor, sonra dakikalar geliyor tek tek. Önce dakikalar doluyor, sonra saniyeler akıyor dakikaların içine Reha. Kabul et. İki Eytan da doğru söylüyor. En azından tamamen yalan söylemiyor. Her şeyi bırakıp gitmeyi, kaybolmayı düşünmedin mi sanki hiç? Ya da şeyi, şuyu, minik kuşu. Haksızlık etme. Gözüne masada yatan yıpranmış kart vizit ilişti. Tesbihi bırakıp kartı aldı eline. Kıç teriyle ıslanmış nemli kağıda bir kez daha dikkatlice baktı. Isıl işlemler ne demekti acaba? Şu şirketi biraz araştırayım diye düşündü. Bilgisayarı açtı. İnternete girdi. Arama motoruna tıkladı. Arama hanesine ısıl işlemler ve termik hizmetler AŞ yazdı. Ticaret siciline de baktı. Benzer işleri yapan onlarca şirket çıktı ama bu isim altına kayıtlı bir firma yoktu. Adresi de işin içine katarak listeyi kısaltmayı, ihtimalleri daraltmayı denedi. Şirket adının yanına Cennet Mahallesi Elmalı Sokak bilgilerini ekledi. Bu da hiç fayda sağlamadı. Anlaşılan Cennet Mahallesi'nde Elmalı Sokak diye bir adres bulunmuyordu. Elmacı Sokak? O da yok. Elmasız Sokak? Yok. Elmalar Sokak, Elma Sokak, hiçbiri. Hepsini sildi, ekrana Eytan yazdı. Bu ne biçim isim yahu diye düşündü. Sonra işaret parmağıyla farenin düğmesine çat diye bastı. Tam tesbihini almak için uzanmıştı ki ekrandaki yanıtı okudu, eli havada dondu. Öylece kaldı. Çaycı Oktay borçları almak için odaya girdiğinde hala o halde duruyordu Reha. Çarpılmış gibiydi. Arama motorunun getirdiği yanıt sayfasından gözünü alamıyordu. Şunu mu demek istemiştiniz? Şeytan? Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 63.